Kutsal Üsyan 3, sayfa 104, 7. ayrım. Tuz ve ekmek, erdemsiz zenginlik kadar tiksinilecek hiçbir şey yoktur. Rivirel. 10 Haziran 1919 günü Balıkesir Bergama yolu üzerinde dolu dizgin giden genç atlı Bergama'yı gören fundalıklı pırnal çalılarıyla örtülü bir tepeye tırmanarak durdu. Güneş batmak üzereydi. Batı ufkunun üstünde tor top olmuş ak kediler gibi uyuklayan kümülüs bulutları yavaş yavaş kızardılar. Bir nar bahçesi halini aldılar. Gök bitimi gittikçe kadife yumuşaklığında daha mor renk tonlarına bürünen dağ ve tepe yığınları üstünde pespembe ve bambaşka bir dünya gibi ışıklanarak gerisin geri çekildi ve derinleşti. Atlı gök bitiminin bu güzelliklerine karşı durmuşsa da bunları görmeksizin şehrin panoraması üzerinde inceleyen bakışlarını dikkatle gezdiriyordu. Bu yolcu Balıkesir'den Bergama'ya Kuvayi Milli Örgütü kurmak üzere giden Kurmay Yüzbaşı Kemal Bey'di. General Kemal Balıkesir. Sivil ve çeteci gibi giyinmişti. Göğsünde çapraz fişeklikler, omzunda da kız gibi bir mavzer vardı. Buradan Bergama'ya epey çekiyordu. Karanlık basmadan oraya varmalıydı. Ne yapılacaksa bu gece yapılacaktı. Yarın artık iş işten geçmiş olacaktı. Menemen'i alan Yunan kuvvetleri şimdi Menemen Bergama yolu üzerindeydiler. Reşadiye'nin yurtsever telgraf memurunun her yana çektiği şu telgraftan onun da haberi vardı. Bergama gelmek üzere bugün Menemen tarikiyle bir tabur Yunan piyadesi, 80 süvari, mitralyöz ve cebel toplarının hareket ettiğini, din kardeşlerin müteyekkiz bulunmasını Menemen'den haber veriyorlar. Reşadiye telgraf memuru 9 Haziran 1919. Yüzbaşı Kemal kendi kendine konuştu. Bergama'ya biz Bergamalıların çağrısı üzerine geldik. Yine de dikkatli ve tedbirli olmalıyız. Her memlekette iyi, yurtsever insanların yanında şerirler, alçaklar da yaşamaktadır. Şehrin dışında pusu kurup bizi yakalayabilirler. Kemal Bey attan inerek bir kayanın üstüne oturdu. Bergama'dan gözlerini ayırmadan sigarasını içerek düşünüyordu. Üzerine çok çetin bir iş almıştı. Bir subayın böyle bir zamanda halkı uyarıp arkasına takabilmesi çok zor bir işti. Halk subaylara artık güvenmiyordu. Bütün bu zincirleme felaketlerin suçunu onlara yüklüyorlardı. Bir Efe, bir Zeybek bugün halk üzerinde daha çok sözü geçer bir adam durumundaydı. Genç yüzbaşı Bergama'ya gidip bir kez talihini deneyecekti. Onun bütün umutlandıran da Bergama halkının Balıkesir'den yardım istemesiydi. Balıkesir Bergama'ya istediği imdadı gönderememekle beraber oraya bir umut gibi Kurmay Yüzbaşı Kemal Bey'i gönderiyordu. Balıkesir korkunç Yunan işgali karşısında toplu olarak ilk uyanan şehirdi. İttihatçılar, hürriyet ve itilafçılar, hacılar, hocalar ve eşraf denen zenginler ve fakir halk toplu olarak savunma çareleri aramaya başlamış ve nizami ordu ile el ele vererek bir savunma örgütü kurmuşlardı. Balıkesir'de eski hükümet konağı karşısında Saat Kulesi bitişiğindeki okuma yurdunda şehrin bütün zenginleri, eşraf, Rum zengin ve eşrafı da aralarında olarak toplanmıştı. Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin kodamanları da tıpkı Rum hemşerileri gibi bu toplantıya katılmıştı. 16 Mayıs günü İzmir'in işgali dolayısıyla yapılan bu toplantı daha ilk adımda başarısızlığa uğramıştı. Toplantıda bu yersiz işgalin protesto edilmesine karar verildiyse de Rum hemşehriler bu protestoya katılmayacaklarını söyleyerek çekimser kalmışlardı. Böylece Rumlar toplantıyı sabote edince Marif Müdürü Sabri Bey, Belediye Reisi Eşraftan Osman Bey, Vehbi Bey ve daha başkaları katıksız Türklerden meydana gelecek bir toplantının yapılması için ön ayak oldular. Bu yeni toplantıda Hristiyanlar dışında bütün parti ve zümrelerin temsilcileri de bulunuyordu. Bu hemen birinci toplantıdan sonra 17 Mayıs günü Alaca Mescit Camii'nde okunan Mevlüt'ten sonra yapılmıştı. Mevlüt'ten hemen sonra 40 kişilik bir heyet seçilmiş ve bu büyük sorumluluk yüklenmişti. Bu heyete Reddi İlhak Heyeti adı verilmiş ve elden geldiğince bütün Balıkesir'i temsil edebilecek kişilerden kurtulmasına çalışılmıştı. Ne yazık ki bu heyete sokulan Hürriyet ve İtilaf Partisi ilgilileri tıpkı Rumlar gibi işi sabote etmeye çalışmışlardı. Bu 40 kişilik heyet ilk iş olarak Yunan işgaline karşı halkı uyarma ve örgütlenme fikrini yaymaya başlamıştı. Bu heyet içinden seçilen daha seçkin bir grup İstanbul'a gönderilmişti. Heyet Dahiliye Nazırı Ali Kemal'in karşısına çıkıp ondan imdat isteyince o kendisinden hiç umulmayan şu sözleri söylemiş ve uyanık heyet üyelerini bayağı şaşırtmıştı. Biz size sizi ayaklandırmaktan men edecek emirler veririz. Çünkü tazyik altındayız. Siz bize dahi isyan ediniz. Milli müdafaa bir milletin en kutsal hakkıdır. Sonradan Ali Kemal'in başlangıçta şaşkınlıkla söylediği bu güzel sözleri yalanlayacak pek çok beyanatı ve emirleri Anadolu'ya yayılmaya başlamış. Hürriyet ve İtilaf Partisi'nden olanlar birer ikişer heyetten ayrılmış. Heyetin üyelerinin sayısı 10-12'ye düşmüştü. Hürriyet ve İtilafçılar Ali Kemal'in yeni emirleriyle amel etmeye başlamış ve memleket düşmanlarıyla birleşivermişlerdi. Ne var ki bir kez tohum atılmıştı. 1919 Haziran ayının ilk günlerinde Yusuf İzzet Paşa orada bulunan 61. tümenin bir alayını teftiş etmek üzere Balıkesir'e gelince reddi ilhaktan müdafaa-i hukuka çevrilen uyarıcı heyetin üyeleri hemen paşanın çevresini almış ve onun düşüncelerini yoklayıvermişlerdi. Onun milli davranışları sempatiyle karşıladığını görünce çok sevinmişler ve hemen onunla el ele vermek için davranmışlardı. Balıkesir'deki alayda eli silah tutan ancak 100 kişi vardı. Bu tek başına bir kuvvet sayılmazdı. Bunun için halkın eli silah tutan çocuklarının bu alayın çevresinde toplanması gerekiyordu. Alayın tecrübeli elemanlarından yararlanarak bir gönüllü kuvvet meydana getirmek baş düşünce oldu. Müdafaa-i hukuk heyeti az zamanda alaydan ayrılan 50 nizamiye askerine 150 kişilikte bir çete katarak 200 kişilik bir vurucu kuvvet meydana getirmiş ve bunun kumandanlığını da Kurmay Yüzbaşı Kemal Bey'e vermişti. Bu kuvvet kurulur kurulmaz hemen Soma'ya doğru yola çıkarılmış, trenden yararlanmayarak yayan gitmek zorunda kalmıştı. Demir yollarına Fransız işgal kuvvetleri el koymuştu. İki ağır makinalı tüfeği de alan müfreze Soma'nın kenarına dek gelmiş orada duraklamıştı. Kemal Bey Soma'nın dışında karargah kurarak kasabanın eşrafına çağırtmış ve onlara bu gördükleri gönüllülerin asıl kuvvetin küçük bir bölümü olduğunu söyleyerek onlarla birlikte Soma'ya girmiş. Doğru hükümet dairesine gitmişti. Kemal Bey psikoloji silahının kullanılması gerektiğini anlayarak biraz gevşek gördüğü kaymakamı korkutmuş ve hemen oracıkta bir müdafaa-i hukuk heyeti kurduruvermişti. Soma halkı şimdi şehrin dolaylarında binlerce gönüllü toplandığını sanıyordu. Kemal Bey bununla kasaba zenginlerinin Yunan ordusunu tuz, ekmek ve ak teslim bayrağı ile karşılamasını önlemek ve halkı moralini yükseltmek istemişti. Kemal Bey müdafaa-i hukuk heyetini kurduktan sonra ilk elde gerekecek bir miktarda para toplatmıştı ki 3000 lira kadar tutuyordu. Kemal Bey ertesi gün müfrezesinin önüne düşerek 40 ağaça yollanmıştı. Müfrezesini kasabaya sokmamış, onun civarındaki 150 evlilik mert iyi insanlarla dolu bir köy olan Bakırköy'e giderek orada konaklamıştı. Tam güneş batarken köye girmişler, köylülerin kendilerini büyük konukseverlik ve yurtseverlik duygularıyla karşıladıklarını görmüşlerdi. Kemal Bey ve müfrezesinin bunlara neden geldiğini anlayan köy halkı hemen o gece bu müfrezeye en yiğitlerinden 30'unu katmakta gecikmemişlerdi. Bakırköylüler gönüllüleri yedirip içirmiş, gereği gibi ağırlamışlardı. Kemal Bey'in yorgun eratı karınlarını doyurduktan sonra hemen derin bir uykuya dalmıştı. Bütün gün sırtlarındaki teçhizatla ve Haziran sıcağında boncuk gibi terler dökerek yürümüşlerdi. Bu kısa sürecek uyku sırasında ise nöbeti müfrezeye yeni katılan köy yiğitleri tutmuştu. Kemal Bey Haziran'ın 10'unu 11'e bağlayan bu ılık gecesinde ufak bir şekerleme kestirdikten sonra kalkmış, eratı da kaldırmış ve Akhisar'daki Yunan kuvvetine şafak atarken bir baskın yapmak üzere talimat vererek müfrezesinin başında yola koyulmuştu. Gün ışırken sıkı bir yürüyüşten sonra Akhisar yakınlarına geldiklerinde buradaki Yunan kuvvetinin apansız çekilip gittiğini ve çekilirken de biraz eşya bırakmış olduklarını öğrenmişlerdi. Yunan ordusunun her ne sebeple olursa olsun Akhisar'dan çekilip gitmesi bütün o bölgede yaşayan Türklerin umudunu güçlendirmiş, moralini yükseltmişti. Yunan kuvvetlerini karşılamak için Kırkağaç kasabasının kapısında yapılmış olan takla beraber daha yapılmakta olanlar da yıktırılmıştı. İşte Akhisar'daki Yunanlıların çekilmesi dolayısıyla onlarla çarpışmadan müfrezesiyle Balıkesir'e dönen Kurmay Yüzbaşı Kemal Bey'e burada yeni bir görev çıkmıştı. Öbür kasabalar halkı gibi Bergama halkı da bu çekilişten ve Balıkesir'in canlı bir savunma merkezi haline gelmesinden umutlanmış, ora müdafaa-i hukukundan yardım istemişti. Her şehir salt kendini koruyacak bir kuvveti bile zorlukla çıkarırken başka bir şehrin imdadına nasıl koşabilirdi? Bunun içinde bir formül bulunmuştu. Her şehir ve kasaba kendisini savunacak gücü kendi varlığından çıkarmalıydı. Onlara yalnız uyarıcı kılavuzlar gönderilebilirdi. Bunun içinde Kurmay Yüzbaşı Kemal Bey ileri atılmış, Bergama'ya tek başına giderek orada bir milis toplamak ve kasabaya doğru ilerleyen düşmanı bununla karşılamak istediğini söylemiş ve hemen yola çıkmıştı. Balıkesir ve Ayvalık'tan da Bergama'ya müfrezeler gelecekti. Bunlar yetişinceye dek Bergama'nın düşman güçlerine karşı şahlanmasını ve kendi yağı ile kavrulmayı becermesini sağlamak görevini genç yüzbaşı üzerine almıştı. Bu işi başaracağına da inanıyordu. Sonra Bergama halkı düşmana memleketini çiğnetmemeye hevesli görünüyordu. Ayrıca yine bu kasaba halkı 16 Mayıs'ta İzmir'in işgaline karşı protestolara yağdırmış, yiğitçe sesler çıkarmıştı. Bu yüzden Kemal Bey şu ara bu kayanın üzerinde elindeki dürbünle Bergama'nın dış yollarını, kıyısını, köşesini dikkatle incelerken umutlu ve iyimser görünüyordu. Güneş ateşten bir kanı tekerleği gibi dağ zincirlerinin arkasına kayarken Kemal Bey atına atladı ve fundalıkları arkada bırakarak tozlu yolda dolu dizgin kasabaya doğru ilerlemeye başladı. Kemal Bey tepeden inip de kasabaya yöneldiği sırada bayırlardan yeri göğü sarsan cephanelik patlamasına benzer sesler işitti. Üzerinde gittiği yol bile sarsılıyordu. Burada bir askeri depo olduğunu, şimdi de Esliha Komisyonu üyesi Üsteğmen Nuri Bey'in bakımı altında bulunduğunu biliyordu. Daha önce Nuri Bey'in kaçırılamayınca bunları patlatarak ortadan kaldıracağı haberini de almıştı. Yine de cephanelerin yeri göğü sarsarcasına ve kulakları sağır edercesine böyle patlayıp durması onu şaşırtmış hem de üzmüştü. Taşınamamak, kaçırılamamak yüzünden altın değerinde güzelim cephaneler kül olup gidiyordu. Bergama'da minarelerden akşam ezanı okunurken bile herkes sokaklardaydı. Halkın gözlerinde umut ve korku yan yana parlıyordu. Kemal Bey sokaklardan dört nal geçerken halk düşman geliyor sanarak ürküp evlerine kaçıştıysa da gelinin Türk askeri olduğunu anlaşılınca merak artmış ve halk sokaklara dökülmüştü. Kemal Bey doğruca hükümet dairesine indi. Kaymakamı çağırttı. Kaymakam İstanbul'a bağlı ve işleri ortalama yönetmeye çalışan bir adamdı. O salt bir idareciydi. Makineye, robota benzer bir yönetici. Kemal Bey mavzeri elinde hükümet konağında dinlenirken Kaymakam Dahiliye Nazırı Ali Kemal Bey'e sorduğu sorunun geçen hafta içinde aldığı karşılığını gösterdi. O bunu daha önce bütün kasaba halkına da bildirmişti. Dahiliye Nazırı'nın bildirisi şuydu. Hükümeti Osmaniye Yunanistan ile hali harpte olmadığı için ve mütareke ahkamına göre Düveli İtilafiye tarafından bütün teşkilat ve teçhizat tehdit edildiği için bu yolda vukua gelen tecavüzlere karşı tabiatıyla protesto etmekten başka bir çareye tevessül edilemez. Şayet Yunan Kuvve-i İşgaliyesi tarafından böyle bir taarruz vukua geliyorsa tarafınızdan hükümet namına şiddetle protesto edilsin. Fakat fiilen mukavemet sulh konferansında Yunanlılara karşı sert eğileyemeyeceğimiz efkar ve müddeiyatı hukukiyeyi sektedar etmek demektir. Dahiliye Nazırı Ali Kemal. Kemal Bey bunu okur okumaz içinden tüy namussuz herif diye seslendi. Memleketi düpedüz Yunanlılara peşkeş çekmek istiyor. Sonra kaymakama sordu. Peki bu telgrafı halka bildirdiniz mi? Elbette bildirdim. Çok fena. Şimdi halk bizim gönüllü toplanmamıza engel olacak. Çünkü Yunanlılara karşı durulmamasını, ateş edilmemesini padişahın nazırı emrediyor. Keşke bu tehlikeli yazıyı halka bildirmeseydiniz. Fakat ben buraya Bergamalıların isteğiyle geldim. Bergamalılar bizden imdat istediler. Bu telgraf halk bizden imdat istedikten sonra gelmişse çok fena. Maalesef öyle. Eşrafı ileri gelenleri çağırınız, konuşalım. Ortada hükümet otoritesi mi kaldı? Sebebini bildiklerinden gelmezler. Öyleyse tellal çağırtalım. Kaymakam tellalı çağırttı ve Kemal Bey tellalla nasıl bağıracağını anlattı. Tellal akşam namazından gece yarısına dek Bergama'nın sokaklarında bağırdı durdu. Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin. Balıkesir ve Ayvalık'tan kuvvet yetişinceye kadar 4,5 Yunanlıya kasabayı çiğnetmemek için 7 yaşından 70 yaşına kadar Allah'ını seven silahını kapıp hükümet meydanına gelsin. Tellal bir yandan bağırıp dururken bir yandan da Nuri Bey'in ateşlediği cephaneler patlıyor, gökyüzüne doğru şimşeklere benzer keskin ışık demetleri saçılıyordu. Üstü başı perişan bir halk yığını, kasabanın çalışkan ve namuslu halkı hükümet konağının çevresine almış, lüks lambasının aydınlığında genç yüzbaşıyı ve tek tük çıkıp gelen sivil kılıklı silahlı delikanlıları seyrediyorlardı. Kasabanın bütün zengin eşrafı evlerine kapanmış, lambalarını söndürmüş, tilki uykusuna yatmıştı. Uyumuyorlardı. Fakir halkın çocukları Üsteğmen Nuri Bey'in dağıttığı kız gibi mavzer ve kütüklülerle Kemal Bey'in karşısında hizaya girerken, kasabanın eşrafı da saman altından su yürütüyordu. Çeçen Çerkeslerinden Hamit Çavuş yanında Fransız tabağısından Ömer ve arkadaşı Bektaş olarak ev ev dolaşıyor, elindeki bir kağıda imza topluyordu. Bu kağıt Bergama'nın zenginlerince ve Hürriyet ve İtilaf Partisi kodamanlarınca yazılıp hazırlanmıştı. Bunda Bergama'ya doğru bin türlü ihtiyatla ilerleyen Yunan kuvveti kasaba adına işgale çağrılıyordu. Şimdiden 50 imza toplanmıştı. Büyük mal ve mülk sahipleri Yunanlılara tuz ve ekmekle beraber hemen yarın sabah bu kağıdı da götüreceklerdi. Eşraftan 10 kişi başlarında Hamit Çavuş'la iki arkadaşı olarak sabahleyin erkenden düşman ordusuna karşılayıcı çıkacaklar, güzel kasabaları Bergama'yı ve bunun toprağı üzerine serpilmiş güzel mal ve mülklerini ateşten, demirden ve yağmadan koruyacaklardı. Zaten Yunan kumandanlığı ilk önce işgal edeceği kasabanın ya da şehrin eşrafı ve Hürriyet ve İtilaf Partisi kodamanları ile el altından haberleşip anlaşıyor ve buralara barış havası içinde yürüyerek kendi öz topraklarına girer gibi güvenle giriyordu. Cahil ve fakir halk hep eşrafın boyunduruğu altında yaşadığından onların isteklerine hiçbir vakit boyun eğmezlik edemiyor, onların isteklerini ister istemez kendi isteği olarak benimsiyordu. Kemal Bey hükümetin önünde oturmuş gelecek kahramanları büyük bir sabırsızlıkla bekliyordu. Üsteğmen Nuri'nin ateşlediği cephanelik sessiz yaz gecesini bir savaş meydanı gibi korkunç gürültülerle dolduruyor, halk başıboş sokaklarda dolaşarak hem Kemal Bey'in milislerini hem de karşı yamaçta alevler püskürerek patlayıp duran cephaneliğin ürkütücü görünüşünü seyrediyordu. Tellal'in bağırmaktan sesi kısıldığı halde gönüllüler kurumaya başlamış bir çeşmeden uzun aralıklarla damlayan su damlaları gibi geliyordu. Gece yarısına doğru ise musluk büsbütün kurumuş, gönüllü damlaları damlamaz olmuştu. Kemal Bey hem sigarasını içiyor hem de toplanan 30 silahlı başı bozuğun karşısında arpacı kumrusu gibi düşünüyordu. İzmir işgal edildiği gün her yana telgraflar yağdırarak ve bu işgali protesto ederek "Eğer düşman gelirse memleketi silahla müdafaa edeceğiz." diye haykıran o günkü Bergamalılar, bugünkü Bergamalılar değil miydi? Hiç 30 silahlı derme çatma başı bozukla bir tabur gücünde düşman piyadesi, 80 süvari, mitralyöz ve dağ toplarına karşı durabilir miydi? Evet, düşman 800 piyade, 80 süvari, makinalı tüfek ve toplarıyla Menemen yoluyla Ali Ağa Çiftliği, Reşadiye yönünde Bergama'ya doğru ilerliyordu. Kemal Bey bu hal karşısında umutsuz düşmüştü. Bergama üzerinde bildiklerine göre şimdi elinde 30 kişi yerine 250 kişi, 3 kişi bulunmalıydı. Ah, bu iş hep şu kaymakam namussuzluğunun başının altından çıktı. Eğer o Ali Kemal'in alçakça bildirisini bucaklara, köylere kadar yaymamış olsaydı, yiğit Bergama benim çağrım karşısında böyle vatan haini gibi susmazdı. Ne yaptıysa o bildiri yaptı. Eşraf zaten hazır. Hiç ellerine böyle bir nimet geçer de bundan yararlanmaz olurlar mı? Fakat yine de Türk'üz. 30 kişilik derme çatma kuvvetle, modern silahlarla araçlanmış bir tabur düşmana karşı yürümek zorundayız. Türklüğün en büyük şartı da bu değil mi zaten? Bu sırada Üsteğmen Nuri Bey birkaç milisle geldi. "Hoş geldin yüzbaşım," dedi. "Düşmana bir tek işe yarar silah ve cephane bırakmamaya karar verdim." "Evet, Bergama'ya geldiğimden beri patlayıp duruyorlar. Bütün kullanılabilir silahları isteyen kasabalı ve köylülere dağıttım. Fakat silahı alan geçip gidiyor. Yanında pek az kişi kaldı. Onlar da zoru görünce kaçıp gidecekler. Çünkü kaymakam her yana bir tamim yollayarak Yunanlılara karşı durulması için yapılan çalışmaların önüne geçti. Kasabanın eşrafı her an beni ve sizi birisine öldürtebilirler. Bütün subayların padişah düşmanı, Yunanlıların da padişah dostu olduğunu yayıyorlar. Artık bence Bergama'nın içinde yapılacak bir şey kalmamıştır. Yarın düşman buradadır. Bir eşraf hançeriyle yere serilmeden önce buradan uzaklaşmalıyız. Ben de hemen Reşadiye yolu üzerinde düşündüğüm bir pusu yerinde Yunanlı dostlarımızı çelik leblebilerle karşılamak üzere yola çıkacağım." Kemal Bey gün ışımadan önce silahlı 30 gönüllünüzü önüne düşerek Reşadiye yolunda ilerlemeye başladı. Duru mavi bir gökyüzü başlarının üzerinde bütün irili ufaklı yıldızlarını yakmıştı. Büyük ve küçük ayılar parlak yıldızlarıyla apaçık görünüyor, türlü burçlar insan eliyle yapılmış pırlanta süsler gibi Haziran gecesini bir kat daha güzelleştiriyordu. Çoban yıldızı bir lüks lambası parlaklığıyla lacivert dağ yığınlarının tepesinde pırpır ederek parlıyordu. Yol kıyısındaki yaban gülleri çalılıklarında ve öbür ağaç kümeleri içinde bülbüller insanı kitaplardaki bülbül şiirlerine doğru yaklaştırarak seslerinin bütün şakraklığı ve sevinç serpintileriyle ötüşüyordu. Kasabadan epey uzaklaşmışlardı. Şehrin horozları hala onları kaygısız sesleriyle uğurluyor. Bilinmez bir yerde bir eşek anırıyor. Uzak bir tarlada domuz kovalayan köylülerin çaldığı tenekeler ötüyor. Bir yanda bir erkek sırtlan haykırıyordu. Çakal sesleri yavaş yavaş kasabanın kenarındaki mezbahadan ve çöplüklerden uzak fundalıklı tepelere doğru uzaklaşıyordu. Bakır çayın şarıltıları işitilmeye başlamıştı. Bu çayın üzerindeki Eğri Göl Köprüsü'nün şimdi düşmanın eline geçtiğini hesaplayan Kemal Bey, köprünün gerisinde bir gözetleme yeri seçerek milisi oraya yerleştirdi. Düşmanın kasabaya gündüz gözüyle geleceğini bilen Kemal Bey, gönüllüleri iyi korunabilen yüksekçe bir yerde mevziye soktu. Öyle ki başları sıkışınca çekiliş yolu serbest kalıyordu. Haziran güneşi bu küçük müfrezeyi pusuda yakalamış ve Ege'nin bunaltıcı sıcağını üzerlerine boşaltmaya başlamıştı. Bu ara fundalıklar arasında hışırtılar işitildi ve Kemal Bey'in verdiği parolayı söyleyen 20 silahlı gönüllü daha çıka geldi. Bunlar da Nuri Bey'in milisleriydi. Kemal Bey buna çok sevindi. Şimdi elinin altında 50 silahlı vardı. Eğri Göl Köprüsü'nün nöbetçileriyle göz hapsine aldıran Kemal Bey, gönüllüleri toplayarak talimat vermeye başladı. Bu ara silahsız bir başıbozuk, sinsi adımlarla hepsini tanıdığı anlaşılan gönüllülere yaklaştı ve onlarla fısıldayarak bir şeyler konuştu. Kemal Bey bir kenarda kalıvermişti. Bütün miliserleri hemen gelen sivil adamın çevresini almış, onu ilgiyle dinlemeye başlamışlardı. Biraz sonra o adamın çevresindeki gönüllü kalabalığı üçer beşer kişilik gruplar alarak birer kenara çekildiler. Kemal Bey bunu pek yadırgadı, dikkat ediyordu, yüzler yavaş yavaş değişiyor, dostluk ve savaşkanlık maskesini atıyor, düşmanca ve sinsi bir renk alıyor, ona dönüp dönüp ters bakışlarıyla bakıyorlardı. Kemal Bey 50 yüzün birdenbire düşman kesildiğini görünce şaşırıp kaldı. Bu nasıl avulu bir rüzgardı ki ufak bir soluğu ile hepsini avulamış, kendisine düşman etmişti. Bu düşmanlık 1-2 dakika içinde ses olarak da yükseldi. Gönüllülerden biri ona diş bileyerek şu sözleri söyledi. Biz geriye evimize gideceğiz. Biz muharebe istemiyoruz. Padişah Yunanlıların dostuymuş. Sen padişah düşmanısın. Kemal Bey bu düşman havayı dağıtabilmek için onlara birçok dokunaklı öğütler verdi. Vatan, millet, din, peygamber ve Allah üstüne bir yığın söz söyledi. Kimisinin inadını kırmışa benziyorsa da çoğunluk dönük ve somurtkan yüzleriyle ona küçümseyerek bakıyordu. Genç subay bir ara canını kurtarma kaygısına bile düştü. Bu sert, bu karanlık inadı kıramayacağını sezmeye başlamıştı. Kemal Bey bu kaygı verici durumun hızını henüz kırmamıştı ki 4 silahlı atlı kendilerine doğru gelmeye başlamıştı. Gönüllülerden biri "Çeçen Hamit Çavuş geliyor." dedi. Hepsi yeni gelenlere baktılar. Hamit Çavuş, Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin azılılarından ve azgın bir Kuvayi Milliye düşmanıydı. Çeçen Hamit Çavuş'un yanındakilerden ikisi Efe kılığında, biri de eşraftan zengin bir adamdı. Çeçen Hamit Çavuş gönüllülere "Selamün aleyküm arkadaşlar." diye bağırdı. "Aleyküm selam." diye karşılık verdiler. "Ne arıyorsunuz burada? Sizi de mi aldattılar? Padişahımız Efendimizin İstanbul'dan gönderdiği emri işitmediniz mi?" "İşittik ama bu zabit onun yalan olduğunu söyledi." "Siz beni dinleyin. Yunanlılar bize düşman değil. Padişah Efendimizin dostu onlar. Yunanlılara kurşun atmak yok. Yoksa barışı kaybederiz. Anlaşıldı mı?" "Anlaşıldı." "Haydi şimdi dönün bakayım. Hepiniz evinize. Boşu boşuna başınıza bela açmayın. Biz Yunanlılarla anlaşıyoruz. Korkmayın. Hiçbirinizin burnu kanamaz." Bu ara gönüllülerden ayrılıp uzaklaşmanın çaresini arayan Kemal Bey'in çevresi Tuzsuz Efe, Bektaş ve Ömer denilen adamlarla çevrildi. Silahlarını ona çevirerek "Teslim ol ulan!" diye bağırdılar. Gönüllüler bu acıklı sahneye hem şaşkın hem de kaygısızca bakıyorlardı. Genç subayın silahını ve tabancasını alan Hamit Çavuş'la Tuzsuz Efe onun ellerini ve arkasına bağladılar. Uzun boylu küçük gözlü genç bir adam olan Hamit Çavuş bundan sonra gönüllülere döndü. "Bana bakın arkadaşlarım," dedi. "Yunan neredeyse gelmek üzeredir. Hemen buracıktan sır olun. Geçin gidin çoluğunuzun çocuğunuzun yanına. Günün birinde ulan Hamit Çavuş bizim başımıza sağlam bir beladan kurtardıydı diye bana dua edersiniz." Gönüllüler bu söz üzerine gruplar olarak konuşa görüşe Bergama'ya giden yola indiler. Biraz sonra ayak sesleri de kesilmiş, ortada yalnız gönüllülerin içine ilk karışan sivil atlı ile Hamit Çavuş, Tuzsuz Efe, Bektaş ve Ömer, bir de kurmay yüzbaşı Kemal Bey kalmıştı. Ellerini sımsıkı arkadan bağladıkları genç subayı yüzü koyun yere yatırdılar. Hamit Çavuş bu ara Tuzsuz Efe'ye "Haydi Efe," dedi. "Şunun kellesine bir kurşun yerleştir. kafasını keser, karşıki heyetle birlikte Yunan'a kumandanına götürürüz. Mükafatını da alırız. Tuzsuz Efe yüzünü buruşturdu. Hamit Çavuş dedi, ben katil değilim. Bana dokunmayan adama ben silah çekemem. Sonra bu bir zabit. Ben buna kurşun atamam. Hem de attırmam. Hamit Çavuş bunu böyle bil. Eğer bu adamı öldürürsen beni de karşında bulursun. Öyleyse onu diri diri götürüp Yunan kumandanına teslim edelim. Ben buna da he demem. Bırakalım gitsin. Efe, ben onu kumandana götürmeye kararlıyım. Artık sen gerisine karışma. Tuzsuz Efe sonraları Kuvayi Milliyeci olmuştu. Sonra gitti Kemal Bey'i tekmeleyerek yerinden kaldırdı. Onu önlerine katarak aşağı yola indirdiler. Karşılayıcı heyette yetişmiş, aşağıda onları bekliyordu. Bunlar besli atları üzerinde iyi giyimli, iyi besli 10 kişiydi. Bergama'nın sözü geçer ilk safta 10 eşrafı zenginiydiler. En baştakinin elinde bir ak teslim bayrağı vardı. Bir sırığın ucuna geçirilmiş apak bir bez parçasını bir bayrak gibi başının üstüne kaldırmış, sağ elinde tutuyordu. Ondan sonrakinin elinde güzel bir sepet vardı. Bunun içinde fırından yeni çıkmış taptaze bir buğday ekmeğiyle bir kase içinde tuz vardı. Bunlar Yunan kumandanına verilecek ve onun dostluğuna sığınılacaktı. Kafile yolu ikiye bölen Bakırçay Köprüsü'ne doğru ilerlemeye başladı. Hamit Çavuş yarı asker, yarı sivil ve silahlı olarak oynak bir atın üzerinde en önde gidiyor. Onun arkasından teslim bayrağını taşıyan adamla tuz ve ekmek sepetini taşıyan kimse gidiyordu. Elleri arkasında sımsıkı bağlanmış olan ve silahları alınmış olan Yüzbaşı Kemal Bey, ellerini bağlayan ipin ucu kendisini yakalayanlardan bir atlının eliyle çekilerek ve kafilenin yanı sıra koşturularak yürütülüyor, ara sıra tökezleyip düşüyor, zorla kalkarak atlılara ayak uydurmaya çalışıyordu. Vakit de kuşluk olmuştu. Güneş iki mızrak boyu yükselmiş, yakmaya başlamıştı. Atlıların kaldırdığı sapsarı bir toz genç yüzbaşıyı ara sıra görünmez hale getiriyordu. Bakırçay Köprüsü'ne varıldığında Kemal Bey baktı, köprü gerçekten Yunan ordusunca tutulmuştu. Sağda ve solda pusuya yatmış Yunan erlerinin çelik mihverleri yüksek otların arasında parlıyor, köprüye doğrultulmuş sağlı sollu iki makinalı tüfeğin namluları karanlık gözleriyle yolcuları gözetliyordu. Kafile köprünün başına geldiğinde öteki uçtan ''Vire kimdir gelenler?'' diye Türkçe bir soru duyuldu. Soran görünmüyorsa da makinalı tüfeğin başındakilerden biri olduğu anlaşılıyordu. Hamit Çavuş, ''Kumandan hazretlerini görmek istiyoruz.'' ''Hamit Çavuş derseniz o bilir. Daha önce konuşulmuştur.'' Biraz sonra sağdan soldan bir manga asker fırladı. Silahlarını gelenlere doğrulttular. Genç bir subay Yunanca, ''Haydi gelin geçin, kumandan ileride sizi bekliyor.'' dedi. Bir sahra telefonuyla çabucak görüşülüp konuşulduğu anlaşılıyordu. Kafile köprüyü tıkırdatarak karşıya geçti. Elleri bağlı Kemal Bey, Yunan subay ve erlerinin ilgisini çekti. Subay Hamit Çavuş'a ''Kimdir bu adam Vire?'' diye sordu. ''Kumandanınız bunun kim olduğunu biliyor. Bir subay, bir vatan haini. Etrafına topladığı cahil memleket çocuklarını dostunuz Yunan ordusuna karşı silahla karşı koymaya kışkırttı. Biz de kendisini yakaladık. Sizin kumandan hazretlerine götürüyoruz. Bunlar ittihatçıdır. Memleketi yeniden ateşe vermeye çalışıyorlar. Cezasını biz verecektik ama vazgeçtik. Varsın padişahımızın dostu olan Yunan kumandanlığı versin.'' Yunan askerlerinden birkaçı Türkçe, ''Vay haine bak, Vire sen 3,5 külhaniyle ne yapacaksın koca Yunan ordusuna karşı? Hem de subay hala akıllanmamış.'' Bu Türkçe konuşan askerler İzmir'in yerli Rumlarından şöyle çabucak devşirilmiş, Metropolis Hristostomos'un kutlayarak cepheye sürdüğü eğitimsiz delikanlılardı. Bunlar Türkçeden başka dil bilmeyen yerli Rumlarla Yunan ordusu arasında önemli bir bağ meydana getirmek üzere toplanmışlardı. Bunlardan biri tüfeğini Kemal Bey'e doğrultarak ''Vire dedi, ben temizleyeceğim bu herife.'' Yunan subayı hemen ona çıkıştı. ''Dur, o kumandana teslim edilecek, sorumlu düşeriz sonra.'' Hamit Çavuş'a ''Haydi Hamit Çavuş'' dedi, ''al bu kafileyi yoldan doğruca yürü, yarım saat ileride binbaşı sizi bekliyor.'' 7. ayrımın sonu sayfa 120.